Ayrım 19.
Ilgın yöresinde toplanmakta olan isyancılarla haberleştikleri bilinen 11 bozguncu yandaşı o gece evlerinden alınmış, isyancılar dağılmazsa sabah ezan ile birlikte idam edilecekleri bildirilmiş kendilerine, düpedüz yüzlerine karşı. Haberin ne yolda, nasıl ulaştırıldığı bilinmemiş pek. Gün ağardığında isyancılardan kimse kalmamış ılgın yolu üstünde. Olur, hep böyle olmuştur. Geçen iki ayda Doktor Çobanoğlu'nun Nebahat Hanım'la kızlarından gördüğü yakınlık yüreklendiriciydi. Sade, düzenli, iç açıcıydı ceza hakiminin evi. Evdekiler sessizce sıkıntıların üstesinden gelmeye çalışıyorlardı. Çok geçmedi, nöbetler seyrekleşti. Hasta ayağa kalktı, toparlanmaya başladı. Binbaşı Talih Bey, kadın işçilerin de çalıştığı ambarlardan birinde yazı işleri verdi Beyhan'a. İşi bir ucundan tutmuş olmak daha bir canlandırdı genç kadını. Coşkuyla, olanca gücüyle yararlı olmaya çalıştı. Güz geçti, havalar soğudu, yağmurlu, karlı günleri geldi kışın. Yunan nerede, bizimkiler nerede? Evine, çiftliğine dönebilir mi? Sık sık bunları soruyordu Nebahat Hanım. Geldik toplandık başına Cemal'in, sıkılmaz. Sıkılsa da belli etmez sağ olsun. Ama biz gidelim evimize doktor, diyordu. Sağlık malzemelerinin tedariki, dağıtımı, bunlara ilişkin yazışmalar, Çobanoğlu saklamaya çalıştığı bir tür coşkuyla biraz da çekinerek gidiyordu istasyon çıkışındaki ambara. Hasta ziyaretleri, ambardaki ayaküstü konuşmalar, genç, dulun doğallığına, onurlu, ölçülü davranışlarına ilgisi büyüdü Çobanoğlu'nun. Her geçen gün biraz daha büyüdü. İzmir'de arada bir muayenehanenin kapısından uzanıp şipşirin gülümseyiveren Nelli'nin çocuksu güzelliği şimdi de bu. Baytar Binbaşı'ya sorulsa Nelli, Beyhan ya da Bahar, akarsuyun ışıltısı, sevincidir hepsi de. Yaşamın özü, büyüsü, çağrısıdırlar. Olur, hep böyle olmuştur. Baytar Binbaşı ile Tabip Yüzbaşı çiseleyen yağmurun altında yan yana ayaklarının ucuna basarak yürüyorlardı. Taş medreseden hükümet konağına eğri büğrüydü yol. Şurada kambur, çıkıntılı, ötede bulanık suyla dolu, çamurlu, kaygan. Cezmi, Cemal Bey'e adam göndermiş, vakti varsa iş saatinin bitiminde görüşmek istediklerini iletmişti. Onca konuşmadan, olurdu olmazdı çekişmesinden sonra eğer kendisi ister, annesi ile dayısı da uygun görürlerse Çobanoğlu'nun Beyhan'la evlenmek dileğinde olduğunu söylemeye gidiyorlardı. Genç kadının kocasından ayrı olduğunu biliyor, o güne değin boş kağıdını alamamış olduğunu bilmiyorlardı. Erkekle dişi, bunlardan birinin olmadığı yerde, suda, toprakta, havada, nerede olursa olsun soyu tükenir canlı olanın. Çiçek açmaz, ağaç meyve vermez. Yurdu yuvası boş kalır uçanın, kaçanın, insanın. Yaradan öyle yaratmış. Araya aşkı, sevgiyi, tutkuyu koymuş ki sokulsunlar. Kopmaz, koparılmaz bağlarla bağlansınlar bunlar birbirlerine. Bizim değil, çizgiyi çizenin aklı bu doktor, diyordu Baytar Binbaşı. Aşk güzeldir, karşı konulmazdır. Karşı koydun, koparıp atmaya kalktın mı acı çekersin, öyledir. Günah kadının olduğu yerde değil, olmadığı yerdedir Fevzi. Çirkindir, kirlidir. Hepsinden beteri aşksızdır kadının olmadığı yer. Gezmediğim yer kalmadı. Kadınlarına, kızlarına namahrem diyen kavimlerden başını dik tutanını, şuna buna kul köle olmayanını görmedim ben. Namahrem, ne biçim sözdür bu? Çocukluktan çıktın mı? Kadın kendi karanlığına, erkek bir başka karanlığa, anandan, bacından, birkaç yakınından başka kimsenin eli değmez eline, ucundan kıyısından değdik. Bu karanlığın bir yanı ışısın dedik ya, adımız iddiatçı gavuruna çıktı bizim Fevzi. Kaç göç kalmayacak, kadınlarımızı, kızlarımızı üryan edecekler dediler. Söyleyenin de dinleyenin de böyle laflara inandığına ben inanmam. İnsan aklının dumura uğradığı, hiç işe yaramadığı doğru değildir. Ya nedir? Ortaya düşenin, lafın arkasından gidenin çıkarı. Ben sapkınlığıdır hepsi de. Uzun, upuzun bir hayınlık, kadınları, kızları köle tutmak kendine. Gidelim doktor. Git kapısını çal şu kızın. Biz sade İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'ı değil. Yenersek bu kötülüğü de yeneceğiz. Bu kavgada sade aklımız değil, yüreğimiz de arınacak bizim. Birebir değil. Her 100 kişiden biri namuslu kafes arkasında, çarşafta peçete, kadının karanlığında aramasın yeter, ucu görünür aydınlığın. Kalpakları omuzlarından bellerine, kaputlarının üstü ıslaktı. Cemal Bey saç sobanın yakınına buyur etti konuklarını. Önceki gece Sultan Dağları eteklerinden dolanıp gelen damat Bahadır'ın tepelerin bir yanının karla örtülü olduğundan söz ettiğini anlattı. Rütbesi üst değmenliğe yükseltilmiş Bahadır'ın bir hafta izin almış toparlayıp götürmeye gelmiş bizimkileri. Soğuk, yağmur, zamanı değil dedim ya, durdu. Anlattıklarından çok kendi diyeceklerine saplanıp kalmış yüzbaşı ile baytar binbaşının gergince oturup kaldıklarına baktı. Görüşülecek şeyin ne olduğunu biliyor gibiydi. Biz dedi baytar binbaşı odacı çayları getirip çıktığında, biz hayırlı bir iş için geldik. Sesi olduğundan biraz başkaydı binbaşının. Tiz, tutuk, coşkulu. Soluklandı. Yolu yordamı nedir? Sözü nasıl söylenir bilmem. Kısaca Fevzi kardeşimin yeğeniniz hanımla evlenmek istediğini söylemeye geldik biz bu akşam. Çobanoğluna baktı, gülümsedi. Tanıyorlar birbirlerini. Siz de tanıyorsunuz. Hepsi bu efendim. Kısa bir sessizlik oldu. Yüzü aydınlıktı ceza hakiminin. Ağabeyin kardeşlerine baktığı gibi baktı konuklarına. İyi olur. Çok da iyi olurdu bana kalsa Cezmi Bey. Doktor, sorayım ablama. Beyhan ne diyecek? Öğrensin bakalım. Gerekmez diye düşündü. Beyhan'ın kocasından, resmen boşanamadığından söz etmedi Cemal Bey. İki arkadaş hükümet konağından yukarıya hayvan hastanesine çıkan çamurlu yolu tırmanırlarken diyeceklerini demiş olmanın erinci içindeydiler. Diyeceğimi tam diyemedim Fevzi. Eh işte iyidir, çok iyidir bu Fevzi kardeşim benim. Ecelin elinden adam alır diyecektim. Hayır, evet almasını alır da iyi koca olur mu orasını bilemem diyecektim. Az konuşur çok dinler, kendi bildiğine gider. Çoğumuz bilmez anlamaz, sevgi nedir aşk nedir onu da bilir bu adam diyecektim. Doğru mu? Adımını atacakken durdu çobanoğlu. Biz mi? Ben mi aşkı bilirmişim? Böyle ucundan köşesinden görüp görmemek arası düşlerle, kuruntularla dolu. Hızlandı, yanına vardı binbaşının. Bildiğimin hepsi bu benim ağabey. Bahadır'ın gelişi canlandırıvermişti ceza hakiminin evini. Kadınlar konuşkan, güleç, tez canlıydılar. Elde olanın en iyisinden yemekler yapmışlardı. İzine gelenin özlemiş olduğunu düşündüklerinden, karısı bir yandan, baldızlı kayınvalidesi Fikriye Hanım bir yandan, sorular soruyor oralarda düşman karşısında neler yapıldığını, nasıl yaşandığını öğrenmeye çalışıyorlardı. Yemek boyunca sözün akışına katılsa da çoğu konuşulanları dinlemekle yetindi Cemal Bey. Arada Nebahat Hanım'ın "Aşir Bey nasıl, gördüğün var mı?" sorusuna, Beyhan'ın dikkat kesildiği hemen arkasından başını eğip önüne baktığı gözünden kaçmadı. Taburu cephede, Eskişehir'e yakın bir yerde Aşir Bey'in. Olmadı, göremedim kendisini epeydir. Apaydınlık gülümsedi, yakışıklı yüzü ışığı verdi genç üsteğmenin. Bir yaramazlık yoktur, olsa duyardım diye ekledi. Mart ayı sonunda gelen mütareke, sonra da barış, önerisinin artık herkesin bilmesi gereken İngiliz oyunlarından biri olduğunu söylüyordu Bahadır. Mecliste koparılan gürültüyü başkomutanlık yasasının uzatılması konusundaki kavgayı anlamıyordu asker arkadaşlarının çoğu. Af yasalarının çıkarılması, cezalarının bir bölümünü çekmiş olanların salıverilmesi, eşkıyaya hükümete sığınmaları çağrısında bulunulması, vergilerin, para cezalarının artırılması, bunların hepsi gerekliydi. Yunan yapacağını yaptı. Kılını kıpırdatamaz. Sıra bizde şimdi diyordu üsteğmen. Yemekten sonra yanına oturdu. Eliyle saçlarını, omuzunu okşadı yeğeninin Cemal Bey. Şimdi beni dinleyin hanımlar. Baha sen de. Ablasının karısı Fikriye'nin, Nergiz'in yüzlerine baktı ayrı ayrı. Biri var bu güzel yeğenime gönlünü kaptıran. Ne dersiniz? Kadınlar öyle baka kaldılar. Yüzü pes pembe oldu. Başını önüne eğdi Beyhan. Dayı diye fısıldadı. Evet, öyle. Tabip Yüzbaşı Fevzi Bey, Binbaşı Cezmi Bey'le birlikte geldiler bugün. Konuşulanları anlattı. İyi, iyi olur ya, annesi kendisine der, bilemem dediğini söyledi. Çok da şaşırmış görünmüyordu Nebahat Hanım. Yani, sözü bize mi bıraktın Cemal? Evet abla, bir süre sustu dayı bey. Doğrusu sana değil, kimseye değil kardeşim. Söz Beyhan'ın kendisinin olmalı. Eğildi, parmaklarını yanağına dokundurdu yeğeninin. İşte böyle gülüm kızım. Açıklayıverelim şu herkesin bildiği sırrı da, Aşır Bey mi, Doktor Fevzi mi? Düşün bakalım, ne diyeceksin? Çok sürmez, çözülür boşanma işi. Gözleri dolu dolu oldu genç kadının. Başını yana çevirdi. Olmasın, şu ara hiçbir şey olmasın dayı. Ne diyeceğinizi siz bilirsiniz dedi. Gözyaşlarını göstermemeye çalıştı. Talip Bey'in gönderdiği haberci beklendiğinden önce gece geç saat geldi. Kastamonu'ya gidecek bir kamyonun sabah erken yola çıkacağını, hazırlanabilirlere kamyonun hanımları da götüreceğini söyledi haberci. Sabaha bir şey kalmasın, gece yarısından sonraya değin sessiz bir koşturmaca sürdü gitti evin içinde. Nebahat Hanım Çobanoğlu'na ne denileceğini, bu apar topar gidişin nasıl açıklanacağını kardeşinin inceliğine bıraktı. Ne denileceğini sen hepimizden iyi bilirsin Cemal. Olur demek de olmaz, olmaz demek de kolay değil. Dar bir zaman, anlar bunu doktor, Cezmi Bey de anlar. Günün ağardığı vakitte yola çıktı kamyon. Gölün kıyısı boyunca uzayıp giden sazlıklar, sazlıkların arasından görünüp görünüp biten kıpırtılı mavi sular. Ufka doğru bulut kümeciklerinin arasından süzülüp gelen gün ışığı. Kamyonun arka kapağına yakın oturuyordu Beyhan. Sarındığı battaniyenin iki ucunu göğsüne bastırmış, sarsıntılara doğan günün büyük sessiz devinimine bırakmıştı kendini. Güçlüydü, devinip duruyordu. Apaçık, güzel, çok güzeldi doğa. Kimseden duymadığı, el yordamı ile şurasından burasından tanımaya çalıştığı karışık karmaşık duygular içindeydi genç kadın. Erken, hemen de hiçbir şey bilmeden evlenmişti. Güzelliğinin, sıcaklığının tadına varsın, seviştiklerinde olanca iştenliğiyle sarılır, sakınmasız kendini sunardı koca deyip evlendiği adama. Çok kısa sürdü bu, duyguları, düşünceleri, kavrayışı bilendi, karşıtlıkları, akla karanın birlikteliğini gördü. Kamyonun arkasında uzaklaştıkça mavileşen gölün sazlıkları arasındaydı yüzleri. Aşirin, Çobanoğlu'nun, yalancı kocasının yüzleri, bakışları, duruşları, yitip yitip geriye gelişleri, gözlerini kapadı, daha bir sıkıca sarındı omuzlarındaki battaniyeye. Nergiz içeride kocasının göğsüne sokulmuş uyukluyordu. ''Durma, rüzgarda üşüyeceksin, içeriye gel.'' diyordu annesi. 18. Bölüm. Soğukların sürüp gittiği günlerde tavlaları, koğuşları, ambarları, ocakları ile at, yanık gübre, ot, toprak kokuluydu Fehim Cezmi'nin hayvan hastanesi. Her kokudan birazının ötekine karıştığı ılık alışılmış bir yer. İtilaf devletlerinin mütareke hemen arkasından barış önerisinde bulunduğu, Ankara'nın öneriye henüz yanıt vermediği günlerde nalbantların, bakıcıların, seyislerin hemen de günü gününe her şeyden haberli olduklarını görüyordu Cezmi. Bakışları, duruşları başkaydı ya, kendi kendileriyle olduklarında bunlar sözün sıralısını, yerli yerinde olanını bulup buluşturuveriyorlardı. Pek güzel. Elinde kaş ağısı, önlü arkalı tımar ettiği beygiri dolanan bayatlı bir bakıcı. Hay hay ne demek? Barışsa barış, oyununa bak sen İngiliz'in diyordu yanındakine. İstanbul Darülfünun'daki öğrenciler, Ankara'yı kötüleyen işbirlikçi yandaşı öğretim üyelerinin derslerine girmiyorlardı. Ali Kemal'i, Hüseyin Daniş'i, Rıza Tevfik'i istemiyordu öğrenciler. Edebiyat bölümü öğrencilerinin başlattığı eylem, tıp, fen, eczacılık, dişçilik bölümlerine de yayılmış, hukuk öğrencileri eyleme destek vermişlerdi. Eline geçirebildiğinde Yunus Nadi Bey'in Yeni Gün gazetesinden izliyordu bu haberleri Asım. Uzun sürdü öğrencilerin direnişi. Sonunda İstanbul hükümetinin Darülfünun'u kapattığını yazdı Yeni Gün. İlgilenmezler, hiç de üstünde durmazlar sanıyordu Asım. Oysa ilgiliydiler. Gazeteyi gördüklerinde dönüp dolaşıp haberlerin arkasını öğrenmeye çalışıyorlardı takımdakiler. Mektepler açılmış mı Teğmen'im? Açılmamış. İncecik dudaklarının bir ucunda bir gülümseme beliri veriyordu soruyu soranların. Hele de hükümetine İstanbul'un der gibi. Azerbaycan elçisi Abilov'un söyleşilerinde uzun süre cephenin her bir yerini dolaştım. Bu büyük kalkışmanın milletin ruhundan doğduğunu kendi gözlerimle gördüm. Kadınları, yaşlıları, çocukları ile bile bütün halkın canla başla savaştığına yakından tanık oldum dediğini yazıyordu gazeteler. Yandaşımızmış bizim adam söyler, gavur kendisi de söyler, yakındır. Ermeniler bir yıl önce Berlin'de Talat Paşa'yı, Roma'da Said Halim Paşa'yı katletmişlerdi. Bir yıl sonra 16 Nisan'da yine Berlin'de bu kez de Bahattin Şakir Bey ile Cemal Azmi Bey'i katlettiler. Gazeteler katillerin Cavit Bey ile Hüseyin Cahit Bey'i de öldürme çabası içinde olduklarını yazıyorlardı. Dudaklarının ucunda gülümseme yoktu bunlardan haberi olanların. Acılı, öfkeli, suskundular. Elde avuçta olanın üstüne bir kuruş bir kuruş daha para bulmak, eksikleri gidermek çabasındaydı Ankara. Yapılacak kesin sonuçlu saldırı için meclis yeni vergi yasaları çıkarıyordu. Av avlamaktan kibrite, kibritten sigara kağıdına alınmakta olan vergiler katlanıyor, konsolosluk harçları, para cezaları artırılıyordu. Gerekliymiş, zamanıymış, yüzleri güldüren bir haber geldi o günlerde Karadeniz'den. Onarıldıktan sonra iki motor gambot ile birlikte Rusya'dan Trabzon'a gelmekte olan Alemdar gemisi, yolu üstünde 1500 tonluk bir Yunan gemisini Enosis'i çevirmiş, el koymuştu. Karargahlarda başka, taburlarda, bölüklerde, tavlalarda başka. Söz dönüp dolaşıp ne zaman, nereden, nasıl saldırıya geçileceğine geldi, düğümlendi her zaman. Baytar Cezmi, kendi aralarında buna benzer şeyleri konuşan nalbantlardan birinin, ekini ekeceksen, ektiğin yerin yelini, yağmurunu bileceksin arkadaş. Duymadık, bilmedik yok, bileceksin dediğini duydu. Batı cephesi karargahındakiler saldırıya geçebilmek için en az 50 bin piyade, 15 bin süvari erinin daha silah altına alınması gerektiğini söylüyorlardı. Kabarık uzun yeleleri, tüylü kocaman toynaklarıyla üçerden iki sıra kadana koşulmuştu ağır topların önüne. Yol çamurluydu. Sağrıları, apış araları, ağızları köpük köpüktü atların. Biri ötekinden 50-60 adım uzaklıkta eğri büğrü bir sıralanışla bayırı tırmanıyordu Batı cephesi komutanı İsmet Paşa'nın ağır topları. Tekerlek gıcırtıları, haykırışlar, kopacakmış gibi upuzun gerilip şişen boyun kasları erlerin, soluk soluğa, soluk soğuğa buğulu, terli, inatçı bir tırmanış. Ağır topların komutanı yüzbaşı, 6. topta hastanenin tavlaları önündeki düzlüğe gelip girdiğinde indi atından. İnadına ufak tefek, eğik, uzun burunlu, asık yüzlü bir adamdı. Selam verdi binbaşıya. Sinan dedi. Sinan Çoruh, 1301 topçu. Ağır topların hastane bitişiğinde konuk edildiği sonraki 17 gün, gün ışığı gece yarısı toplarının başında, erlerinin çavuşlarının arasındaydı yüzbaşı. 17 gün, karargah subaylarından cephe komutanına geleni gideni hiç eksik olmadı ağır topların. Yüzbaşı Sinan'ın her sabah gün aydınlandığında yaptığını bu gelenler de yaptılar. Yanına varıp bir bir altı topun altısının da uzun namlularına, kundaklarının soğuk parlak çeliğine dokundular elleriyle. Topun oynak olanı götürdüğün yere gideni iyidir derler ya, bunlar olmadan olmaz binbaşım diyordu yüzbaşı Sinan. Vurduğu yerde ot bitmez, biri bir tabura bedel bunların. Ayaküstü övgüler düzüyordu toplarına. Çekilişte Cezmi'nin de Filistin cephesinde olduğunu öğrendiğinde daha bir uzunca konuştu ağır topların komutanı yüzbaşı. Biri Süseba'dan Kudüs'e doğru sarp uçurumlarla dolu bir dağ yolu üstünde sıkıştırıldıklarını, bataryasındaki dört kurup topunun dördünü de dağıtıp parçalarının her birini bir başka uçurumdan aşağıya yuvarladıklarını anlattı. İngiliz'e kaptırmadık ya, kolay da olmalıydı binbaşım yeniydi toplar, sağlam gıcır gıcır. Yüzbaşının toplarını unutamadığı asık yüzünün büsbütün ekşimesinden belliydi. Topunu tüfeğini seviyor insan. Dön dolaş aynı yerdeyiz. Nasıl bir oyundur bu doktor, diyordu Baytar binbaşı bunları çobanoğluna anlatırken. Yağmur yağdı, gün açtı. Yeşilin türlü ayrınçlarıyla donandı otlaklar, otlar, çiçekler diz boyu. Topçular atları çayıra çıkardılar. Topların her birini bir başka kuytuya çekip keşif uçaklarının gözünden gizlediler. Ağır topların kısa aralıklarla Sultan Dağı eteklerinden kuzeybatıya doğru yola çıkarılıp cepheye gönderildiği günlerde Malta sürgününden dönen Ali İhsan Paşa 1. Ordu'nun komutanlığına atandı. Olmadı. Erzurum'dan Sivas'a, Sivas'tan Ankara'ya her gün bir başka alanda sürdürülen kalkışmanın adam kayırıp benlik kavgasına girişmekten çok başka bir şey olduğunu kavrayamadı paşa. Alındı, bulunduğu görevden yerine atanan Nurettin Paşa elini kısacık kırçıl sakalına koydu da duraksayıverdi Cezmi'nin hastanesine geldiği bir gün. Sarıkışla'da birlikteydik binbaşı bey, İzmir'de. Evet, tavlaların arkasında yol hazırlığı yapılmakta olan toplardan birinin yanında durdu, örtüyü araladı, elini namlunun üstüne koydu Nurettin Paşa. Top vardı, İzmir'de de vardı, yok muydu? Başını kaldırmış yüzüne bakıyordu Cezmi'nin. Evet vardı, yanında duran binbaşı Cemil Bey'e döndü paşa. İstanbul kumandanlıktan aldı bizi, her neyse. Elini kaldırdı, atları getirmelerini işaret etti seyislere. Biz İzmir'i vermezdik. Cezmi Bey bilir diyordu Cemil Bey'e atına binerken. O akşam çobanoğluna bunları anlattı Cezmi. Sen, ben, Akşit, öteki arkadaşlar. Olur mu olur. Biz de öyle düşündüktü o zaman. İzmir'e sokmasaydık Yunan'ı. Keşke sokmasaydık ya. Tuhaf. Yunan'ı İzmir'e sokmamak pek de bir işe yaramazdı gibi geliyor şimdi. Saltanatı, zorbalığı, soygunu, hayınlığı yerindeyken bu memleketin, İzmir bir daha, bir daha, bir daha giderdi elimizden. Düşündüğün şeye bak, olan oldu. Evet, olan oldu da, olan şeyin ne olduğunu pek anlayamadık biz, bana sorarsan. Üstünde düşünmeli, yanlışı, eksiği, akı karası var mıydı olan şeyin? Bunları bilip anlamayınca olan şey olmuş bitmiş sayılmaz. Hayvanlardır o işi olduğu yerde bitirenler. Her bir iş anında olduğu yerde olur biter, tez elden. Gülme, öyle olur. Otun iyisi hangisi, yaramazı zehirlisi hangisi bilir hayvanlar. İçgüdü. Sevki tabi diyordu binbaşı. Falan derler ya, biz insanlarda pek yoktur ondan. Öğrenmemişsek, öğretilmemişse renginden, kokusundan, biçiminden neyin ne olduğunu anlamamız kolay değildir. Yunan İzmir'e çıkmış, bir ucuyla Alaşehir'e, öbür ucuyla Aydın'a, Ödemiş'e girmişken Erzurum'da, Sivas'ta kongre toplamak, İstanbul'u padişahı, hilafeti karşıya almak, düşünmeden, adam akıllı düşünmeden yapılacak şeyler değil bunlar. Düşünülmüştür. Yara deşilsin, herkes boyunu, bosunu, rengini göstersin. Ya evet, çok yaşa Nurettin Paşa'da. Biz de yapmamız gerekeni yapmak istedik, o başka. Şimdi 3 yıl, 3 yıldır yara deşildi, rengi değişti birçok şeyin.